Ayrım 36.
İkimizin cesedi akıntıya kapılmış olmalıydı. Daha sonra erkek kardeşine ben tarikatla birlikte saklandık. Ünlü bir kişi olduğundan Jacques saklanmak gibi bir lükse sahip değildi. Çocuklardan büyük olan Sophie'nin Paris'te kalıp Jacques tarafından yetiştirilmesi daha mantıklıydı. Tarikatın kalbine ve kurumasına daha yakın olarak. Sesi fısıltıya dönüşmüştü. Yapmamız gereken en zor şey aileyi bölmekti. Jacques ile ben birbirimizi nadiren gördük. Tabii en gizli toplantılarda, tarikatın koruması altında. Kardeşliğin sadık kaldığı bazı törenler vardır. Langdon hikayenin daha derinlere gideceğini, fakat geri kalanı duymaması gerektiğini hissetmişti. Bu yüzden dışarı çıkmıştı. Şimdi Roslyn'in sivri tepelerine bakarken onun çözülmemiş sırrını düşünmekten kendini alamıyordu. Kase gerçekten burada Roslyn'de mi? Eğer öyleyse Sanyer'in şiirinde bahsettiği bıçak ve kadeh neredeler? Langdon'ın elini işaret eden Mary, "Onu ben alırım," dedi. "Oh, teşekkürler." Langdon boşalan kahve fincanını geri uzattı. Mary ona baktı. "Diğer elinizdekinden bahsediyordum Bay Langdon." Bakışlarını indiren Langdon, Sanyer'in papirüsünü tuttuğunu fark etti. Daha önce gözden kaçırdığı bir şeyi görmek umuduyla onu yeniden kripteksin içinden çıkarmıştı. "Elbette, affedersiniz." Mary kağıdı alırken neşeli görünüyordu. Paris'te bu gül ağacı kutunun geri döndüğünü görmekten son derece memnun olacağını bildiğim bir bankacı var, André Verne. Jacques'ın çok yakın bir arkadaşıydı ve Jacques ona son derece güveniyordu. André, Jacques'ın bu kutunun korunması ricasını yerine getirmek için her şeyi yapardı. Buna beni vurmak da dahil diye düşünen Langdon, adamcağızın burnunu kırmış olabileceğini hatırlayarak bu konuya değinmemeye karar verdi. Langdon, Paris'i düşündüğünde aklına aynı gece öldürülen diğer üç seneşal gelmişti. Peki ya tarikat? Şimdi ne olacak? Çarklar dönmeye başladı bile Bay Langdon. Kardeşlik yüzyıllardır ayakta, bunu da atlatacaktır. Üst kademeye geçmek ve yeniden yapılanmak için sırada bekleyenler var. Langdon gece boyunca Sophie'nin büyük annesinin tarikat faaliyetleriyle yakın bağları olduğundan şüphelenmişti. Her şeyden önce tarikatın her zaman kadın üyeleri olmuştu. Dört büyük üstad kadındı. Seneşolar geleneksel olarak erkeklerden muhafızlar için seçiliyordu. Ama tarikatta kadınların daha yüce bir statüsü vardı ve herhangi bir kademeden en üst kademeye geçebilirlerdi. Langdon, Leith Jeabing'i ve Westminster Manastırı'nı düşündü. Aradan yıllar geçmiş gibi geliyordu. Kilise eşinize zamanın sonu geldiğinde Sangreal belgelerini açıklamaması yolunda baskı yapıyor muydu? Aman tanrım, hayır. Zamanın sonu paranoyak zihinlerin uydurması. Tarikat öğretilerinde kasenin açıklanması gereken tarihe değinen hiçbir şey yoktur. Tam aksine, tarikat her zaman kasenin asla açıklanmaması gerektiğine inanmıştır. Langdon şaşırmıştı. Asla mı? Ruhlarımızı ayakta tutan gizem ve meraktır, kasenin kendisi değil. Kasenin güzelliği onun semavi doğasındadır. Mary Shovel şimdi Roslyn'e bakıyordu. Bazıları için kase onlara sonsuz hayatı getirecek olan kadehtir. Bazıları için ise kayıp belgelerin ve gizli tarihin arayışı. Ve pek çokları için sanırım kutsal kase sadece muhteşem bir fikirdir. Günümüzün kaos içindeki dünyasında bile bizlere ilham verecek ulaşılmaz bir hazine. Peki ama Sangreal belgeleri gizli kalırsa Magdalalı Meryem hikayesi sonsuza dek yok olmayacak mı? Öyle mi olacak? Etrafınıza bakın. Onun hikayesi resimde, müzikte ve kitaplarda anlatılıyor. Her gün biraz daha fazla. Sarkaç sallanıyor. Tarihimizin tehlikelerini anlamaya başlıyoruz ve yıkıcı yollarımızı. Kutsal dişiyi yeniden canlandırmamız gerektiğinin farkına varıyoruz. Durdu. Kutsal dişi sembolleri hakkında bir araştırma yazdığınızı söylemiştiniz, öyle değil mi? Evet. Gülümsedi. Onu bitirin Bay Langdon. Onun şarkısını söyleyin. Dünyanın modern ozanlara ihtiyacı var. Verdiği mesajın üzerinde yarattığı ağırlığı hisseden Langdon sustu. İlerideki açık arazide ay ağaçların üstünde yükseliyordu. Gözlerini Roslyn'e çeviren Langdon, onun sırrını öğrenmek için çocuksu bir heves duydu. Sorma, dedi kendi kendine, zamanı uygun değil. Mary'nin elindeki papirüse sonra da Roslyn'e baktı. Neşeli görünen Mary, soruyu sorun Bay Langdon, dedi. Doğruyu duymayı hak ettiniz. Langdon yüzünün kızardığını hissetti. Kasenin burada, Roslyn'de olup olmadığını bilmek istiyorsunuz. Bana söyleyebilir misiniz? Mary öfkelenmiş gibi içini çekti. Şu insanlar neden kasenin huzur içinde yatmasına izin vermiyorlar? Sonra güldü, eğlendiği belli oluyordu. Neden burada olduğunu düşünüyorsunuz? Langdon onun elindeki papirüsü işaret etti. Eşinizin şiiri açıkça Roslin'den bahsediyor ama bir de kaseye bekçilik eden bıçak ile kadeh var. Orada bıçak ve kadeh sembollerini göremedim. Mary, bıçak ve kadeh mi diye sordu. Tam olarak neye benziyorlar? Langdon onun kendisiyle dalga geçtiğini anlamıştı ama oyuna katılarak sembolleri çabucak tasvir etti. Mary'nin yüzünden belli belirsiz bir hatırlama ifadesi geçti. Ah evet elbette. Bıçak erkek olan her şeyi temsil eder. Şu şekilde çiziliyor öyle değil mi? İşaret parmağını kullanarak avuç içine bir şekil çizdi. Yukarıya doğru bir üçgen. Evet dedi Langdon. Mary şeklin daha az kullanılan kapalı biçimini çizmişti ama Langdon sembolün her iki kullanılışını da önceden görmüştü. Yine avuç içine çizerek ve tersi ise dedi, dişiyi temsil eden kadeh, aşağı doğru üçgen. Doğru, dedi Langdon. Ve siz bana burada, Roslin şapelinde var olan yüzlerce sembol arasında bu iki şeklin yer almadığını söylüyorsunuz, öyle mi? Onları görmedim. Peki ben size gösterirsem, uyuyabilecek misiniz? Langdon cevap vermeye fırsat bulamadan Mary Shovel verandadan indi ve şapele doğru yürümeye başladı. Langdon onun arkasından koşturdu. Eski binaya girdiklerinde Mary ışıkları açtı ve mabedin ortasında yerde duran sembolü gösterdi. İşte burada Bay Langdon, bıçak ve kadeh. Langdon aşılmış zemine baktı, boştu. Burada hiçbir şey. İçini çeken Mary, şapelin o ünlü aşılmış yolu üzerinde adım atmaya başladı. Langdon'ın akşamüstü gördüğü ziyaretçilerin yürüdüğü aynı yolda. Gözleri dev sembolün farkına vardığında hala bir şey anlamıyordu. Ama bu Davut'un... Langdon sonunda hayrete düşerek anladığında konuşmayı kesti. Davut'un yıldızı, bıçak ve kadeh birbirinin içine geçmiş. Davut'un yıldızı, erkek ile dişinin mükemmel birleşimi. Süleyman'ın mührü, erkek ile dişi ilahların, Yahveh ile Şekina, oturduğuna inanılan Kussül Akdas'ın işareti. Langdon'un söyleyeceklerini toparlayabilmek için bir dakikaya ihtiyacı vardı. Şiir burayı Roslin'i gösteriyor kesinlikle, mükemmel bir biçimde. Mary gülümsedi, öyle görünüyor. Aklına gelenler tüylerini ürpertmişti. Demek ki kutsal kase altımızdaki mahzende, öyle mi? Mary güldü, sadece ruhu. Tarikatın en eski vazifelerinden biri de kaseyi sonsuza dek huzur içinde yatacağı ana vatanı Fransa'ya geri götürmekti. Onun güvenliğini korumak için yüzyıllar boyunca bir ülkeden diğerini taşıdılar. Bu şerefini zedeliyordu. Büyük üstad olduğunda Jacques'ın görevi onu Fransa'ya geri getirip kraliçeye uygun bir dinlenme yeri inşa ederek şerefini onarmaktı. Peki bunu başardı mı? Şimdi yüzü ciddileşmişti. Bay Langdon, bu gece benim için yaptıklarınızı göz önünde bulundurarak Roslin Vakfı'nın başkanı olarak size kasenin artık burada olmadığını söyleyebilirim. Langdon ısrar etmeye kararlıydı. Ama kilit taşı kutsal kasenin şimdi saklı olduğu yerden bahsetmeli. Neden Roslin'i işaret etsin? Belki de okuduğunuzdan yanlış anlam çıkartıyorsunuzdur. Unutmayın, kase yanıltıcı olabilir. Merhum eşimin olduğu gibi. Ama daha ne kadar açık olabilir ki diye sordu. Bıçak ve kadehle işaretlenmiş bir yeraltı mahzeninin üstünde duruyoruz. Usta masonların sanatıyla süslenmiş yıldızlı bir tavanın altındayız. Her şey Rossini anlatıyor. Pekala, şu gizemli şiire bir bakayım. Papirüsü açarak şiiri yüksek sesle okudu. Kutsal kase Rossini'nin altında. Bıçak ve kadeh bekçidir ona. Şaheserler süsler yatağını, seyrederken yıldızlı semayı. Okumayı bitirdikten sonra yüzüne bilmiş bir tebessüm oturması biraz zamanını almıştı. Ah Jacques! Langdon ümitle onu seyrediyordu. Bunu anlıyor musunuz? Şapelin yerinde de şahit olduğunuz gibi Bay Langdon, basit şeyleri görmenin pek çok yolu vardır. Langdon anlamak için kendini zorladı. Jacques Sanyer ile ilgili her şeyin çift anlamı var gibiydi ve Langdon daha ötesini göremiyordu. Mary yorgunlukla esnedi. Bay Langdon, size bir itirafta bulunacağım. Kasenin şu an bulunduğu yeri hiç görmedim ama elbette son derece nüfuzlu bir erkekle evliydim ve kadınlık içgüdülerim kuvvetlidir. Langdon konuşmak üzereyken Mary devam etti. Bunca emeğin ardından Rossin'den gerçek cevaplarla ayrılamayacak olmanıza gerçekten üzgünüm ama bir şey bana sonunda aradığınızı bulacağınızı söylüyor. Bir gün anlayacaksınız. Gülümsedi. Bu gerçekleştiğinde sırrı saklayabileceğiniz konusunda size herkesten daha fazla güveniyorum. Kapıya gelen birinin sesi duyuldu. Her ikiniz de yok oldunuz dedi Sophie. Kapıda duran Sophie'ye doğru yürüyen büyük annesi gitmek üzereydim dedi. İyi geceler prenses. Sophie'nin alnını öptü. Bay Langdon'ı geç vakitlere kadar ayakta tutma. Langdon ile Sophie büyükannenin taş eve doğru yürümesini seyrettiler. Sophie Langdon'a döndüğünde gözleri duyguluydu. Tam olarak beklediğim son bu değildi. İki kişi olduk diye düşündü Langdon. Sophie'nin duygularına yenik düştüğünü görebiliyordu. Bu akşam aldığı haberler tüm hayatını değiştirmişti. İyi misin? Kabullenmesi zor bir durum. Sophie sessizce gülümsedi. Bir ailem var. İşe buradan başlayacağım. Kim olduğumuz ve nereden geldiğimiz biraz vakit alacak. Langdon sessizliğini bozmadı. Sophie, bu geceden sonra da bizimle kalacak mısın diye sordu. En azından birkaç gün için. Bundan daha fazlasını istemeyen Langdon içini çekti. Burada ailenle biraz baş başa kalman gerek Sophie. Sabah Paris'e geri dönüyorum. Hayal kırıklığına uğramış fakat yapılması gerekenin bu olduğunu biliyormuş gibi görünüyordu. Bir süre her ikisi de konuşmadı. Sonunda Sophie uzanarak onun elini tuttu ve şapelden dışarı çıkardı. Kayalıklardaki küçük bir çıkıntıya doğru yürüdüler. Önlerinde uzanan İskoçya kır manzarası aralanan bulutların arasından sızan ay ışığıyla kaplanmıştı. El ele tutuşarak üzerlerine çöken yorgunluğun verdiği sessizlik içinde durdular. Şimdi yıldızlar parlamaya başlamıştı ama doğu tarafındaki bir nokta hepsinden daha parlaktı. Onu görünce Langdon gülümsedi. Bu Venüs'tü. Eski tanrıça sabit ve sabırlı ışığıyla gökyüzünde parlıyordu. Akşam serinlemeye başlamıştı. Aşağıdaki ovalardan soğuk bir rüzgar esiyordu. Bir süre sonra Langdon Sophie'ye baktı. Gözlerini kapatmıştı. Dudaklarında halinden memnun bir gülümseme vardı. Langdon kendi gözlerinin ağırlaşmaya başladığını hissedebiliyordu. İstemeden onun elini sıktı. Sophie gözlerini yavaşça açarak ona döndü. Yüzü ay ışığında çok güzel görünüyordu. Uykulu bir ifadeyle ona gülümsedi. Merhaba. Langdon Paris'e onsuz döneceği için beklenmedik bir üzüntü duyduğunu fark etti. Sen uyanmadan gitmiş olabilirim. Durdu. Boğazında bir yumru düğümlenmişti. Üzgünüm. Bu şeyde pek iyi değilim. Sophie uzanarak yumuşak elini onun yüzüne götürdü. Sonra öne doğru eğilerek yanağından hafifçe öptü. Seni bir daha ne zaman görebilirim? Onun gözlerinde kaybolan Langdon'ın bir an için başı döndü. Ne zaman mı? Durdu. Aynı şeyi kendisinin de ne kadar istediğini acaba biliyor mu diye düşündü. Aslında gelecek hafta Floransa'da bir konferans vereceğim. Bir hafta kadar orada olacağım ve yapacak fazla işim olmayacak. Bu bir davet mi? Lüks içinde yaşayacağız. Bana Brunelleschi'de bir oda ayırdılar. Sophie muzip bir eda ile gülümsedi. Çok şey bekliyorsunuz Bay Langdon. Kulağa nasıl geldiğini anladığında lafı çevirmeye çalıştı. Ben aslında demek... Sizinle Floransa'da buluşmak kadar çok istediğim bir şey olamaz Bay Langdon ama bir şartım var. Ciddi bir tonla konuşmaya başladı. Müze yok, kilise yok, mezar yok, sanat yok, kutsal emanet yok. Floransa'da mı? Bir hafta boyunca mı? Yapacak başka bir şey yok. Sophie uzanarak onu bir kez daha öptü, bu kez dudaklarından. Vücutları bir araya geldi, önce nazikçe sonra tamamen. Sophie kendini geri çektiğinde gözleri umut doluydu. Evet diyebildi Langdon. Bu bir randevu. Sonuç. Robert Langdon sıçrayarak uyandı, rüya görüyordu. Yatağının yanında duran bornozun üstünde Hotel Ritz Paris arması işliydi. Stor perdelerin arasından süzülen loş ışığı gördü. Akşamın karanlığı mı, seher vakti mi diye düşündü. Langdon'ın vücudu sıcak ve halinden oldukça memnundu. Son iki gündür uykusuzluğun acısını çıkartıyordu. Yatakta yavaşça doğrulduğunda onu neyin uyandırdığını fark etti. Şu garip düşünce. Günlerdir bir bilgi yağmurunu çözümlemeye çalışıyordu ama şimdi daha önce hiç düşünmediği bir şeyin üzerine yoğunlaşmıştı. Olabilir mi? Uzun süre kıpırdamadan durdu. Yataktan çıkarak mermer duşa ilerledi. İçine girdiğinde güçlü fıskiyelerden fışkıran su omuzlarına masaj yaptı ama aklındaki düşünce onu hala büyülüyordu. İmkansız. Langdon 20 dakika sonra Ritz Otel'den Vendome Meydanı'na çıkmıştı. Akşam olmak üzereydi. Günlerce uyumak geceyle gündüzü birbirine karıştırmasına neden olmuştu. Bununla birlikte aklı tuhaf bir şekilde başındaydı. Düşüncelerinden arınmak için otel lobisinde durup bir sütlü kahve içmeye kendi kendine söz vermişti. Ama bacakları onu doğruca ön kapıya, canlanmaya başlayan Paris akşamına taşımışlardı. Rue de Petit Champ'dan doğruya yürüyen Langdon giderek heyecanlanıyordu. Rue Richelieu'den, Palais Royal bahçelerinden gelen yasemin kokularının havayı yumuşattığı güneye döndü. Aradığını görünceye kadar güneye doğru yürümeye devam etti. Cilalı siyah mermerden yapılmış pırıl pırıl parlayan ünlü sıra kemer. Üzerine giderek ayaklarının altındaki yüzeyi gözleriyle taradı. birkaç saniye sonra orada olduğunu bildiği şeyi bulmuştu. Mükemmel bir düz çizgi oluşturacak şekilde yere gömülmüş bronz madalyonlar. Her bir yuvarlağın çapı 1 santimdi ve üzerlerine N ile S harfleri işlenmişti. North, South, Kuzey, Güney. Madalyonların oluşturduğu düz çizgiyi gözleriyle takip ederek tam güneye döndü. İzleri takip ederek yeniden hareketlendi. Yürürken kaldırıma bakıyordu. Komedi Fransız'ın köşesine geldiğinde ayağının altında başka bir bronz madalyon belirdi. Evet. Langdon yıllar önce Paris sokaklarının bu bronz işaretlerden 135 ile donatıldığını öğrenmişti. Şehrin kuzey-güney ekseni üzerinde kaldırımlara, avlulara ve sokaklara gömülerek yerleştirilmişlerdi. Bir keresinde çizgiyi Sacré-Cœur'dan başlayarak Sen üzerinden kuzeye doğru takip etmiş ve sonunda Paris rasathanesine varmıştı. İşte orada izlediği kutsal yolun önemini keşfetmişti. Dünyanın orijinal başlangıç meridyeni. Dünyanın ilk sıfır boylamı. Paris'in eski gül çizgisi. Şimdi Langdon Rue de Rivoli'de koştururken varış noktasının uzanabileceği kadar yakında olduğunu hissediyordu. Bir bloktan az kalmıştı. Kutsal kase Rossi'nin altında. Şimdi dalgalar halinde algılamaya başlıyordu. Sanier'in Rossin kelimesinin eski okunuşunu yazması, bıçak ve kadeh, ustaların eserleriyle süslü mezar. Sanier bu yüzden mi benimle konuşması gerektiğini düşünüyordu. Farkında olmadan gerçeği tahmin mi etmiştim? Ayaklarının altındaki gül çizgisini hissederek, onun rehberliğini izleyerek götürdüğü yere doğru koşuyordu. Uzun Richelieu geçidine girdiğinde aklına gelenler yüzünden ensesindeki tüyler ürperdi. Bu tünelin sonunda en gizemli Paris anıtlarından birinin durduğunu biliyordu. 1980'lerde Sphinx'in kendisi gizli çevrelere dahil olduğu fısıldanan bir adam, François Mitterrand tarafından ısmarlanan ve masrafları ödenen anıt, Paris'e bıraktığı son mirası Langdon birkaç gün önce ziyaret etmişti. Başka bir ömür. Langdon son kalan enerjisiyle geçitten fırlayarak o tanıdık avluya çıktı ve durdu. Nefes nefese kalmış bir halde yavaşça gözlerini kaldırdı ve hayretler içinde önünde duran pırıltılı yapıya baktı. Louvre piramidi karanlıkta parlıyordu. Hayranlıkla izleyişi kısa sürdü. Sağ tarafında olan şeyle daha çok ilgileniyordu. Döndüğünde ayaklarının yeniden eski gül çizgisinin görünmez patikasını takip ettiğini hissetti. Ayakları onu avludan çıkararak Carousel du Louvre'a götürdü. Düzgün çitlerle çevrili devasa dairesel çimenlik. Tarih öncesi çağlarda Paris'teki doğaya tapma festivalleri burada kutlanırdı. Verimliliği ve tanrıçayı kutlamak için düzenlenen neşeli ayinler. Langdon taflanları aşarak çimenlikli alana girerken bir başka dünyaya adımını attığını hissediyordu. Bu kutsal toprak şimdi şehrin en alışılmadık anıtlarından biriyle işaretlenmişti. Tam ortada toprağa kristal bir yarık gibi dalan camdan yapılmış dev ters piramidi birkaç gece önce Louvre'un bodrum katındaki antresinde görmüştü. La Piramide Inverse. Langdon ürkek adımlarla kenara doğru yürüdü ve Louvre'un kehribar renkli ışıkla aydınlatılmış yeraltı tesisine baktı. Gözleriyle sadece devasa ters piramide değil, aynı zamanda onun tam altında yatan şeye bakıyordu. Aşağıdaki odanın zemininde en minik yapılardan biri duruyordu. Langdon'ın çalışmasında bahsettiği yapı. Langdon aklı hayale gelmeyecek ihtimalin verdiği dehşetle ürpermişti. Bakışlarını kaldırıp yeniden Louvre'a bakarken müzenin dev kanatlarının kendisini kucakladığını hissetti. Dünyanın en güzel sanat eserleriyle süslü koridorlar. Da Vinci, Botticelli. Şaheserler süsler yatağını. Bir kez daha merakla bakışlarını cama indirerek aşağıdaki minik yapıya baktı. Oraya inmeliyim. Adacıktan çıkarak avludan Louvre'un yüksek piramit girişine doğru koşturmaya başladı. Günün son ziyaretçileri müzeden azar azar çıkıyorlardı. Döner kapıyı iterek içeri giren Langdon merdivenden piramidin aşağısına doğru inmeye başladı. Havanın giderek serinlediğini hissedebiliyordu. En alta ulaştığında Louvre'un avlusunun altından La Piramide Inverse'ye doğru uzanan uzun tünele girdi. Tünelin sonunda geniş bir odaya ulaşmıştı. Tavandan sarkan ters piramit tam önünde duruyordu. Nefes kesici bir V şeklindeki cam. Kadeh. Langdon gözleriyle aşağı doğru daralan formunu takip ederek yerden 2 metre yukarıda duran ucuna baktı. İşte onun tam altında o minik yapı duruyordu. Minyatür bir piramit. Sadece 90 santim boyundaydı. Bu devasa tesiste küçük boyutlarda inşa edilmiş tek yapı oydu. Langdon'ın çalışması Louvre'daki tanrıça sanatı koleksiyonunu anlatmakla beraber bu mütevazi piramitten de bahsetmişti. Minyatür yapı sanki bir buzdağının tepesiymiş gibi yerden yukarı doğru çıkıntı yapar. Aşağıya gizli bir oda gibi saklanmış piramit şeklindeki devasa bir mahzenin zirvesi. Boş antrenin yumuşak ışıklarıyla aydınlatılmış iki piramidin uçları birbirlerine bakıyordu. Gövdeleri mükemmelce yerleştirilmişti. Uçları neredeyse birbirine değiyordu. Kadeh yukarıda, bıçak aşağıda. Bıçak ve kadeh kapısı üstünde bekçilik eder. Langdon, Mary Shovel'in sözlerini duyuyordu. Bir gün her şeyi anlayacaksın. Ustaların eserleriyle çevrili eski gül çizgisinin altında duruyordu. Sanyer'in gözetleyebileceği daha iyi bir yer olabilir miydi? Şimdi artık en sonunda büyük üstadın dizelerinin gerçek manasını anlayabiliyordu. Gözlerini gökyüzüne çevirerek camın üstündeki yıldızlarla dolu geceye baktı. Altında uyur yıldızlı semanın. Unutulmuş sözler karanlıkta hayalet mırıltıları gibi yankılanıyordu. Kutsal kase arayışı Magdalalı Meryem'in kemikleri önünde diz çökme arayışıdır. Dışlanan kadının ayakları dibinde dua etmek için çıkılan bir yolculuktur. Robert Langdon içinde uyanan ani bir saygı dürtüsüyle dizlerinin üstüne çöktü. Bir an için bir kadın sesi duyduğunu sandı. Yüzyılların getirdiği bilgelik. Toprağın derinliklerinden yukarı doğru fısıldıyordu. Kitabın sonu. 8 Ekim 2004. Sayfa 495.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25